Ayrım 13, sayfa 107. Gerçi buraya bu ilk gelişiydi ama Miss Morgan, Maltbiller'in çiftliğini görür görmez tanıdı. Çitler dikenli çalıların tepeleme yükünden yorulmuşçasına yere doğru yatmışlardı. Adam boyu ot ormanı arasından meyve ağaçlarının çıplak kolları uzanıyordu. Elma ağaçlarının kütüklerine yaban böğürtlenleri sarılmıştı. Miss Morgan'ın ayakları dibinden sincaplarla tavşanlar fırtlıyor, yumuşak sesli kumrular kanat fısıltılarıyla uçup gidiyorlardı. Yabanlaşmış, kocaman bir armut ağacında toplantıya oturmuş alaca kargalar çirkin, uyumsuz sesleriyle gaklayarak tartışmaktaydılar. Derken kırağı çalmış akşam sefalarının pürçümlü pelerinine benzenen bir kara ağacın dibinde Miss Morgan, Maltby çiftlik evinin yosun tutmuş kırık bükük kiremitlerini gördü. Öyle bir sessizliğe gömülmüştü ki bu yer, 100 yıldır ıssız kalmış sanabilirdiniz. Ne bakımsız, pasak bir yer diye düşündü Miss Morgan ve de ne kadar güzel. Direğe tek bir demir çubukla bağlı duran bir çit kapısından bahçeye girdi. Çiftlik yapıları yılların etkisiyle grileşmişti. Duvarlara baskısız sarmaşıkların parmaklıkları yapışmış, yukarılara tırmanmaktaydı. Miss Morgan evin köşesini döner dönmez zınk diye durdu. Ağzı bir karış açık kaldı. Tüyleri diken diken oldu. Avlunun orta yerine kalın bir direk dikilmiş, buna halka halka urganlarla yaşlı, partal bir adam sımsıkı bağlanmıştı. Ondan daha genç ve ufarak, daha da partal olan ikinci bir adam, tutsağın ayakları dibine çalı çırpı yığmaktaydı. Miss Morgan tepeden tırnağa ürpererek geri geri çekildi. Olamaz deyip duruyordu kendi kendine. Düş görüyorsun, olamaz böyle şeyler. Derken iki adamın kendi aralarında son derece dostça konuştuklarını duydu. Ateşi hazırlayan, saat 10'a geliyor dedi. Tutsak, öyle diye yanıtladı. Bu çalıları ateşlerken dikkatli ol ha, onları görmeden bir şey yapayım deme. Miss Morgan kendini tutmasa sevinçten haykıracaktı. Dizleri titreyerek direğe doğru yürüdü. Gardiyan döndü, onu gördü. Bir an şaşırmış gibi olduysa da sonradan hemen kendini toparlayarak eğilip selam verdi. Pırtık işçi tulumu giymiş, saçı sakalına karışmış bir adamın bu eski tarz selamı hem gülünç hem de son derece sevimliydi. Miss Morgan soluğu kesilmiş gibi bir sesle ''Ben okulun öğretmeniyim'' diye kendini tanıttı. Şöyle bir yürüyüşe çıktığımda da bu ev gözüme ilişti. Sahnelediğiniz oyunu bir dakika için ciddi sandım. Genius gülümsedi. Gerçekten de ciddi. Sandığınızdan çok daha ciddi. Bir an için ben de sizi kurtarıcılar kafilesi sandım. Onları saat 10'da bekliyoruz da. Evin aşağısındaki tarlada söğüt ağaçlarının altından hırçın, yırtıcı tilki bağırışları duyuldu. Genius, kurtarıcılar olmalı, dedi. Beni bağışlayın, siz Miss Morgan'sınız değil mi? Ben Genius Maltby. Bu bay da gündelik yaşantısında Jacob Stutzel'dir. Ama bugün Kızılderililerce yakılmak üzere olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'dır kendisi. Önce Guinevere olsun dedik ama yapısı filan Guinevere'den çok Cumhurbaşkanı'na uygun değil mi? Zaten ille de etekli giymem diye tutturdu ya. Dipnot, Guinevere çok eskiden yaşamış bir İngiliz kraliçesi, Kral Arthur'un karısı. Sayın Başkan, maskaralık olurdu diye fikir yürüttü. Miss Morgan güldü. Sayın Başkan'ın kurtarılışını seyredebilir miyim Bay Maltby? Bay Maltby değilim ben. 300 tane kızılderiliyim. Tilkiler yine bağırışıp duruyorlardı. 300 kızılderili, merdivenlerin oraya gidin dedi. Ortalık yerde durursanız sizi de kızılderili sanıp kılıçtan geçirirler. Dereden yana baktı. Söğüt dallarından biri çılgınca sallanıyordu. Genius pantolon paçasına bir kibrit sürterek yaktı. Direk dibindeki çalı çırpıya tutuşturdu. Alev parlar parlamaz aşağıdaki söğüt ağaçları da paramparça oldular. Her parça çığlıklar atan bir oğlan çocuğuna dönüştü. Kurtarıcılar sürüsü saldırıya geçti. Bastille saldıran Fransız ahalisi gibi korkunç bir düzensizlikle silahlanmışlardı. Alevler tam Sayın Başkan'ın ayaklarını yakalamaya başlarken, kurtarıcıların ufak ayakları da çalı çırpıyı yanlara doğru var gücüyle tekmeleyerek dağıttı. Kurtarıcılar urganları hevesli, telaşlı ellerle çözdüler. Jakob Stutz özgürlüğüne ve mutluluğuna böylece kavuşmuş oldu. Bunu izleyen törenin kurtarma işlevinden daha az etkileyici olduğu söylenemez. USA Başkanı saf saf selam veren çocukların arasından geçerek hepsinin üstündeki tulumun göğüs kısmına bir kurşun parçası ineledi. Kurşunların üzerine derin çizgilerle kahraman sözcüğü çizilmişti. Oyun sona ermiş bulunuyordu. Robbie, önümüzdeki cumartesi de bu alçakça suikasti hazırlayan suçlu hainleri asıyoruz diye bildirdi. Askerler, ne güne duruyoruz diye haykırdılar. Şimdi asalım alçakları. Olmaz aslanlarım, yapacak daha çok işimiz var. Örneğin bir dağ ağacı yapmamız gerekiyor. Robbie babasına döndü. İkinizi de asmak zorunda kalacağız sanıyorum. Bir an için ağzı sulanırcasına Miss Morgan'dan yana baktı. Sonra istemeye istemeye ondan caydı. O gün Miss Morgan ömrünün en tatlı günlerinden birini yaşadı. Gerçi çocuklar çınar dalındaki onur köşesini vermişlerdi ama ona öğretmen gözüyle bakmıyorlardı artık. Robbie, ayakkabılarınızı çıkarırsanız daha hoş oluyor, dedi. Genç kız çizmelerini çıkarıp ayaklarını suya sarkıtınca gerçekten daha hoş olduğunu gördü. Öğleden sonra boyunca Genius, Aleutian dağlarındaki kızılderililerin yaptıkları bir takım yamyamlıkları anlattı. Paralı askerlerin nasıl Kartaca'yı arkadan vurduklarını anlattı. Lakedemonyalıların Termopili'de ölmeden önce nasıl saçlarını taradıklarını anlattı. Makarnanın ilk nasıl yapıldığını, bakırın keşfini anlattı. Kendisi de oradaymışçasına. Sonunda inatçı Jakob, onun Adem'le Havva'nın Eren bağından kovulma varsayımına karşı çıktı. Ufak çapta tartışmaya tutuştular. Oğlanlar da eve yollandı. Miss Morgan onlardan epey geri kaldı çünkü tek başına Genius adındaki şu garip adamı düşünmek istiyordu. Okul yönetim kurulunun denetime geleceği günü hem öğrenciler hem de öğretmen korku içinde beklerlerdi. Resmi, gergin bir gün geçirirlerdi. Derse kalkanların dilleri dolaşır, tek bir imla cezası gözlerde cinayet suçuymuşçasına büyürdü. Başka hiçbir günde çocukların bunca yanlış yaptığı görülmezdi, ne de öğretmenin sinirlerinin böylesi gerildiği. Yönetim kurulu okulu denetime 15 Ocak tarihinde öğleden sonra gelirdi. Yemekten hemen sonra boy gösterirlerdi. Cenazeye gidiyorlarmışçasına ciddi mi ciddi, biraz da sıkılgan. En önden kurul yazmanı olan yaşlı, ak saçlı John Whiteside gelirdi. Eğitim konusunda çok zaman olumsuz olarak eleştirilen rahat bir tutumu vardı. Onu Pat Humbert izlerdi. Pat, kurula seçilmek istediği için seçilmişti. Pat, insanlara yaklaşmakta ilk adımı atamayan, bu yüzden de onlarla yakın bağlantı kurabilmek için düşünebildiği her bahaneyi deneyen yapayalnız bir adamdı. Onun peşinden de yuvarlanırcasına yürüyen Tom Balak, T.B. Allen gelirdi. Vadinin tek tüccarı olduğundan yönetim kurulunda yer almak onun doğal hakkıydı. Arkasında o iri iri adımları, kıpkırmızı elleri ve yüzüyle kocaman, şen şakrak Raymond Banks. En arkadan da kurula en son seçilmiş olan Bert Monroe görünürdü. Bugün onun okula yaptığı ilk ziyaret olduğundan biraz utangaç bir gülümseyişle öbürlerinin ardı sıra ilerledi. İlk sıradaki yerlerini aldılar. Kurul üyeleri birer yargıç gibi ön sıraya kurulduktan sonra karıları da içeri girerek odanın en gerisinde öğrencilerin arkasındaki sıraya geçtiler. Öğrenciler diken üstünde kımıldaşıp duruyorlardı. Düşmanla sarılmış gibiydiler. Kaçmaları gerekse kaçacak yol bulamayacaklarını hissediyorlardı. Oturdukları yerde kımıldayıp döndükçe arka sıradaki hanımların kendilerine yönelen büyük gönüllü gülümseyişleriyle karşılaşıyorlardı. Bayan Monroe'nun kucağında duran kağıda sarılmış kocaman paket dikkatlerini çekti. Ders başladı. Miss Morgan yüzünde gergin bir gülümseyişle öğretim kuruluna hoş geldiniz dedi. Olağan dışı hiçbir şey yapmayacağız baylar. Okulun her günkü işleyişini görmek resmi görevlerimiz yönünden sizler için daha ilginç olur kanısındayım. Birkaç dakika sonra keşke dilime eşek arısı soksaydı da bu lafları söylemeseydim diye düşünüyordu. Çocukları hiç böylesine man kafa görmemişti. Sözcükleri donmuş dudaklarından söküp çıkartmayı becerebilenler bile en tüyler ürpertici yanlışlıkları yapıyorlardı. İmlaları yüz kızartıcıydı. Okumaları zır delilerin zırvalarını andırıyordu. Kurul üyeleri ağır başlılıklarını korumaya çalışmakla birlikte çocuklar adına eksiklenerek gülümsemekten kendilerini alamıyorlardı. Miss Morgan'ın alnı hafif bir terle buğulanmıştı. Kurulun gazaba gelerek işine son verdiğini görür gibi oluyordu. Arkadaki hanımlar da ne yapacaklarını bilemeyerek gülümseyip duruyorlardı ve zaman geçmek bilmiyordu. Aritmatik dersi de Arap saçına dönüp maskara olduktan sonra John Whiteside yerinden kalktı. "Sağ olun Miss Morgan," dedi. "İzin verirseniz çocuklara birkaç söz söylemek istiyorum. Sonra da bahçeye salıverirsiniz onları. Bizi aralarına kabul etmelerine karşılık bu ödülü hak ettiler." Öğretmen rahat bir soluk aldı. "Her zaman bu kadar kötü ders yapmadıklarını fark ettiniz demek ha? Her zaman bundan çok daha iyi olduklarını anladınız. İşte buna sevindim." John Whiteside gülümsedi. Kurul günlerinde korkudan dizlerinin bağı çözülen kaç genç öğretmen görmüştü şimdiye değin. "Bundan iyisini yapamadıklarına inansam okulu kapatırdım," dedi. Sonra çocuklara 5 dakika kadar süren bir demeç verdi. Çok çalışmalarını, öğretmenlerini çok sevmelerini söyledi onlara. Yıllardır hep bu özentisiz ve sıkıntısız, kısa demeci kullanırdı. Büyük çocuklar çok dinlemişlerdi bu demeci. John Whiteside sözlerini bitirince öğretmenden okulu tatil etmesini istedi. Çocuklar usul usul sıraya girip dışarı çıktılar ama açık havaya çıkınca zindandan kurtulmuşçasına kaplarına sığamaz oldular. Çığlıklar ve ulumalar arasında birbirlerinin bağırsaklarını deşip kafalarını koparmaya giriştiler. John Whiteside, Miss Morgan'ın elini sıktı. Tatlı sesle, "Şimdiye dek hiçbir öğretmenimiz sizin gibi disiplin sağlayamamıştı," dedi. "Çocukların sizi nasıl sevdiklerini bilseniz şaşardınız sanıyorum." Miss Morgan, "Ama öğrencilerim de öyle iyi ki, hepsi de altın gibi çocuklar," diye öğrencilerine olan bağlılığını gösterdi. "Elbette," diye John Whiteside ona hak verdi. "Ha bak, soracaktım, şu bizim Maltby'nin oğlan nasıl gidiyor?" "Vallahi cin gibi çocuk, kimselere benzemiyor. Bence çok kafalı, çok parlak bir çocuk." "Kurul toplantısında biz de ondan konuşuyorduk Miss Morgan. Siz de biliyorsunuz ya, evindeki yaşantısı hiç ideal değil. Demin gözüme baktı, adeta zavallı çocuk neredeyse çırılçıplak." "Doğru, aile yaşantısı garip biraz." Sonra Miss Morgan, Genius Maltby'yi savunmak gereğini duydu. "Evleri öbür evlere benzemiyor ama hiç de zararlı değil." "Amacımı yanlış anlamayın Miss Morgan. Onların işine burnumuzu sokacak değiliz. Yalnızca birkaç şey vermek istiyoruz çocuğa. Babasının ne denli yoksul olduğunu siz de biliyorsunuz." Miss Morgan yumuşacık bir sesle, "Biliyorum," dedi. Bayan Monroe giyecek bir şeyler getirdi ona. "İsterseniz içeri çağırın da verelim." Genç öğretmen, "Yok yok, ben sizin yerinizde olsam hiç," diye söze girişti. "Nedenmiş? Olup olacağı birkaç gömlekle yeni bir tulum, bir çift de ayakkabı." "İyi ama bunlar onu çok utandıracaktır Bay Whiteside. Bilseniz öyle gururlu bir küçük adam ki." "Adam gibi giyinmekten mi utanacak? Laf! Bana kalırsa böyle kırtıpil dolaşmak daha çok utandırır onu. Sonra bu konu bir yana, yılın bu mevsiminde böyle yalın ayak dolaşıp durursa soğuk da alır. Bir haftadır her sabah kırağı yağıyor." Miss Morgan umarsızlık içinde, "Bence vazgeçseniz," dedi. "Gerçekten vazgeçseniz çok daha iyi olur efendim." "Bu işi gözünüzde biraz büyütmüyor musunuz Miss Morgan?" Bayan Monroe iyilik olsun diye gidip almış bunları. "Lütfen çocuğu çağırın da verelim." Birkaç dakika sonra Robbie karşılarındaydı. Dağınık saçları yüzüne dökülmüş, gözlerinde hala bahçede oynadığı oyunun coşkun parıltısı vardı. Odanın ön tarafında toplaşmış duran büyükler, sırtının başının pırtıklığına pek bakmamaya çalışarak sevecen gözlerle süzüyorlardı onu. Robbie de diken üstünde çevresine bakınıp duruyordu. Miss Morgan, "Bayan Monroe'nun sana verecek bir şeyleri varmış Robbie," dedi. O zaman Bayan Monroe geldi, paketi çocuğun kucağına verdi. "Ne şeker çocuk." Robbie paketi özenle yere bıraktı. Sonra ellerini arkasında kilitledi. "TB'yi alın biraz sertçe." "Açsana Robbie," dedi. Robbie ona diş bilercesine bakarak, "Peki efendim," dedi. İpi çözdü. Gömleklerle yeni tulum gözünün önünde serilmiş duruyordu. Robbie önce anlamazlıkla baktı onlara. Derken ne anlama geldiklerini kavrar gibi oldu birden. Yüzüne sımsıcak bir renk yayıldı. Bir an tuzağa tutulmuş bir hayvan yavrusu gibi dört bir yanına bakındı. Sonra küçük giysi yığınını geride bırakarak kaçtı gitti. Bayan Monroe şaşkın şaşkın öğretmenden yana dönerek "Ne oldu bu çocuğa kuzum?" diye sordu. Miss Morgan "Utancından yerin dibine geçtiğini sanıyorum," dedi. "Neden ama? Biz iyilik ettik ona." Öğretmen durumu onlara anlatmaya çalıştı. Bu arada biraz da hırslanmaktan kendini alamadı. "Bana kalırsa durum şu ki, nasıl desem, bir an öncesine dek bu çocuğun yoksul olduğundan haberi bile yoktu." John Whiteside, "Yanılan ben oldum Miss Morgan," diye özür diledi. "Bağışlayın." Bert Monroe, "Ne yapabiliriz onun onurunu kurtarmak için?" diye sordu. "Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilemiyorum." Bayan Monroe kocasına döndü. "Bert, bence sen gidip Bay Maltby ile görüşürsen bir yararı dokunabilir. Demek istediğim, kırmamaya çalış onu. Anlat ona ki küçük çocukların kırağılı havalarda yalın ayak dolaşmaları sakıncalıdır. Bu türden birkaç laf edersen belki işe yarar. Bay Maltby de oğluna bu giyecekleri kabul etmesini söyler. Siz ne dersiniz Bay Whiteside?" "Ben bu işin karşısındayım. Oylama yapılsın. Benim yaptığım zarar bence yetti." Bayan Monroe, "Bence çocuğun sağlığı onurundan önemlidir," diye direniyordu. 20 Aralık'ta okul Noel tatili için kapandı. Miss Morgan kendi tatilini Los Angeles'ta geçirmeyi tasarlıyordu. Kavşakta Salinas otobüsünü beklerken karşıdan Cennet Çayırı yolundan kendine doğru gelen bir erkekle bir oğlan çocuğu gördü. Sırtlarında yeni, ucuz giysiler vardı. İkisi de ayakları acıyormuş gibi yürüyorlardı. Yaklaştıklarında Miss Morgan çocuğa dikkatle baktı. Bunun Robbie olduğunu anladı. "Aa, Robert!" diye bağırdı. "Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz?" Konuşan çocuğun yanındaki erkek oldu. "San Francisco'ya gidiyoruz Miss Morgan." Genç kadın başını kaldırıp baktı. Sakalı kesilmiş olan Genius'tı bu. Miss Morgan onun ne kadar yaşlı olduğunu ilk kez algılıyordu. Ama sakalını kestiğinden olabilirdi bu. Sakalın altındaki yerler güneşten yanmayıp soluk kalmıştı. Adamın yüzünde derin bir şaşkınlık okunuyordu. "Tatile mi gidiyorsunuz?" diye sordu Miss Morgan. "Noel sırasında dükkanların süslenmiş haline bayılırım ben. Bıraksalar ömrümce seyredebilirim." Genius, "Yok," diye ağır ağır konuştu. "Galiba temelli yerleşmeye gidiyoruz. Benim mesleğim muhasebeciliktir Miss Morgan. Daha doğrusu 20 yıl önce muhasebecilik ederdim. Gene öyle bir iş bulmaya çalışacağım San Francisco'da." Sesi acı doluydu. Genç öğretmen, "Ama neden?" diye sordu. Genius saf saf, "Çünkü bundan önce oğluma kötülük ettiğimi bilmiyordum. Hiç aklıma gelmediydi," dedi. "Oysa düşünmem gerekiyormuş besbelli. Onun böyle yoksulluk içinde büyümesinin doğru olmadığını siz de biliyorsunuz. Anlıyorsunuz bunu değil mi? Oysa ben başkalarının bizim için neler konuştuklarını bilmezdim bile." "Çiftlikte neden kalmıyorsunuz peki? İyi çiftliktir." "Ama ben çiftçilikle ekmeğimi kazanamam Miss Morgan. Toprak işletmek konusunda hiç bilgim yok. Jacob işlemeye çalışacak toprağı ama biliyorsunuz o da çok tembeldir. Sonradan elim değdiğinde iyi bir fiyat bulunca çiftliği temelle satıp Robbie'ye gereken şeyleri alacağım. Yoksun büyüdüğü şeyleri." Miss Morgan kızmıştı. Bir yandan da ağlamak istiyordu. "Şapşal kişilerin her söylediğine inanıyor musunuz yoksa?" Genius genç öğretmenden yana şaşkın bir bakış attı. "Elbette inanmam. Gene de insan çocuğunu yavru hayvanlar gibi büyütmemelidir. Siz de anlıyorsunuz bunu değil mi?" Otobüs şosenin ötesinde göründü. Üzerlerine doğru geldi. Genius Robbie'yi gösterdi. "Gelmek istemiyordu. Kaçıp tepelerin arasına saklandı. Jacob'la ben dün gece bulduk onu. Görüyorsunuz ya, ömrünce yavru hayvanlar gibi yaşamaya alışmış. Yola getirmenin sırasıdır. Hem San Francisco'yu da çok sevecek Miss Morgan. Daha bunu anlayamıyor." Otobüs fren gıcırtılarıyla durdu. Genius'la Robbie arkaya bindiler. Miss Morgan da tam gidip onların yanına oturmak üzereyken birden döndü. En öne, şoförün yanındaki yere oturdu. "Elbette," diye geçirdi içinden. "Yalnız başlarına kalmak isteyeceklerdir." Ayrım 13 sonu. Sayfa 117. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Guinevere. G-U-E-N-E-V-E-R-E. Kral Arthur. K-R-A-L A-R-T-H-U-R. Alution. A-L-E-U-T-I-A-N. Lakedemonia. L-A-K-E-D-E-M-O-N-Y-A. Termopoli. T-E-R-M-O-P-O-L-I. Raymond. R-A-Y-M-A-N-D. Banks. B-A-N-K-S.